Ayrım 5. Dehşetengiz hile. Thierry Mason. Sayfa 53. Bölüm 4. FBI çırpınıyor. ABD'nin gururu olan ve organizasyon anlayışıyla nefes kesen FBI, 11 Eylül günü insanlık tarihinin en geniş suç soruşturmasını başlatmıştır. Pent Bomb, Pentagon Twin Towers, Bomb, Pentagon, Pentagon İkiz Kuleler, bombanın kısaltması. Personelinin dörtte birini istemiş ve böylece 7000 memuru seferber etmiştir. Kendi imkanlarını Adalet Bakanlığı tarafından sevk edilenleri de eklemiştir. Cinayi bölüm, avukatların büroları, göç ve yurttaşlığa alma servisleri, bununla beraber FBI, Birleşik Devletler İstihbarat Topluluklarının genelinden destek almıştır. Özellikle CIA, Central Intelligence Agency, NSA, National Security Agency ve DIA, Defense Intelligence Agency, son olarak FBI, dışarıda ya Interpol aracılığıyla ya da doğrudan müttefik devletlerin polisleriyle çift taraflı yardımlaşma imkanıyla uluslararası polisin yardımından da yararlanmıştır. İpuçları toplamak için FBI, saldırıların olduğu gece tanıklara çağrıda bulunmuştur. İlk 3 gün istihbarat ajanlarından 3800 telefon mesajı, 30.000 e-mail ve 2400 bildiri almıştır. Saldırıların ertesi günü FBI, teröristlerin modus operandisini, operasyon tarzını elde etmişti. General John Axroff'un briefingi, 12 Eylül 2001, https://www.us-doj.gov/ag/speeches/2001/01-pressconference.htm. Bu teoriye göre Bin Laden ağlarından ajanlar meşru yollardan Amerikan topraklarına girmişler, hızlandırılmış pilotluk dersleri almışlar. 5 kamikazeden oluşan 4 ekip halinde önemli hedefler üzerine çarpmak için yolcu uçakları kaçırmışlardı. 14 Eylül'de FBI 19 hava korsanından oluşan zanlıların isim listesini yayınlamıştır. General John Astroff'un ve FBI Müdürü Robert Mueller 3'ün basın konferansı 14 Eylül 2001 https://www.usdoj.gov/ag/agcrisisremarks9-14.htm. Mütakip haftalarda uluslararası basın kamikazelerin hayat hikayelerini sunmuştur. Bu bilgiler komşularını ve Batı polisinin bu kişilerin gerçek niyetleri hakkında en ufak kuşku duymadıklarını ortaya koymuştur. Kalabalığın içine karışmış, amaçlarını büyük bir dikkatle gizleyen bu uyuyan ajanlar, yalnızca görevlerini yerine getirecekleri gün uyanmışlardır. Gölgelere karışmış başka uyuyan ajanlar, görev anlarının gelmesini muhtemelen bekliyor olmalıydı. Saptanamaz bir tehlike Batı medeniyetini kuşatmıştır. Metodolojik düzlemde baştan savma yapılmış bir soruşturmadır bu. Böylesi karmaşık olaylarla karşı karşıya kalınınca kriminal soruşturma prosedüründe polisler çok sayıda hipotez geliştirmiş ve hiçbirini göz ardı etmeden hepsini sonuna kadar götürmüş olmalıydılar. İş terörizmi hipotezi hiç incelenmeden ilki olarak bir kenara bırakılmıştır. Bunun yerine Usama Bin Laden ta baştan saldırılardan birkaç saat sonra soruşturmaya yakın kaynaklar tarafından suçlanmıştır. Kamuoyu suçlu ya da suçluları istiyordu. Derhal bu suçlular gösterilmiştir. Kaçırılan 4 uçaktan her birinde teröristler yalnızca eylem anında bir araya gelen 5 kişilik ekipler şeklinde organize olmuşlardı. Bununla beraber Pensilvanya'nın üzerinde patlayan 93 sefer sayılı uçakta yalnızca 4 terörist bulunuyormuş. Komandonun 5. üyesi Zakarias Musaul oturma izni sorunlarından dolayı bir süre önce tutuklanmıştı. İlk önce FBI, bütün hava korsanlarının kendilerini kurban etmek için eğitildiklerini söylemiştir. Sonra da Usama Bin Laden'in ele geçirilen bir kasetinde sadece korsan pilotların kamikaze olduklarını ileri sürmüştür. Ekibin diğer üyeleri yalnızca son anda görevlerinin intihar olduğunu öğrenmişlerdi. Her ne olursa olsun kamikaze ekibi fikri insanı şaşırtıyor. Çünkü intihar psikolojisi tamamen bireyseldir. İkinci Dünya Savaşı'nda Japon kamikazeler eylemleri genel olarak baş başa verilip düşünülmüş olsa da bireysel olarak davranmaktaydılar. Daha yakın bir tarihte Lodz saldırısında İsrail 1972 bu tekniği yakın doğuya taşımış olan Japon Kızıl Ordusu üyeleri Rengo Segikun, birbirleriyle bütünleşmek için özel bir training gördükten sonra ancak 3 kişi halinde eyleme geçmişlerdi. Buna rağmen Lot teröristlerinden biri, Kozo Okamoto, canlı olarak ele geçirilmişti. Son anda oluşmuş kamikaze ekibi örneğine bugüne kadar hiç rastlamadık. Bunun dışında Salman Rushdie'nin Fighting the Forces of Invisibility, yazan Salman Rushdie, In the Washington Post, 2 Ekim 2001, http://www.washingtonpost.com ve belirttiği gibi, eğer korsanların kamikaze olduklarını söylersek, o zaman bunlar İslamcı olamazlar. Çünkü Kur'an intiharı yasaklamıştır. İslamcılar kendilerini şehit olmak için kaçışı olmadığını bilerek ölüme atmış olabilirler ama kendi kendilerini öldürmüş olmaları mümkün değildir. Bununla beraber kamikaze teorisi FBI'ın İngilizce bir tercümesini yayınladığı General John Ashcroft'un ve FBI Müdürü Robert Mueller üçün basın konferansı 28 Eylül 2001 http://www.ucdoj.gov/ag/agcrisisremarks9@28.htm ve uluslararası basının tekrar verdiği Arapça olarak elde yazılmış dokümanlarla teyit edilmişti. Bu dokümanlar 3 nüsha halinde bulunmuştur. Birincisi Muhammed Atta'ya ait olan ve uçak yolculuğu sırasında yaptığı aktarma esnasında kaybolmuş valizinin içinde. İkincisi Nawaf Al-Hazmi tarafından Dallas Havaalanı'nda terk edilmiş olarak bıraktığı bir arabada. Üçüncüsü de Stony Creek Township'in Pensilvanya patlayan 93 sefer sayılı uçağın kalıntıları arasında. Birkaç Avrupalı gazete yanlışlıkla bu dokümanın Pentagon'un yıkıntıları içinde bulunduğunu yazmıştır. Bunlar 4 sayfalık dini öğütlerdir. 1. Ölüm yeminini yap ve niyetini tekrarla. Bedenini tıraş et ve kolonya sür, yıkan. 2. Planın bütün detaylarını bildiğinden emin ol, karşı saldırıya düşmanın tepkisine hazır ol. 3. LTB ve Anfal'ı oku. Kur'an'ın savaş sureleri. Bunların anlamlarını tefekkür et ve Allah'ın şehitlere söz verdiklerini düşün vesaire. Klasik dini tarzda yazılmış, çoğu zaman Orta Çağ göndermelerin bulunduğu bu dokümanlar büyük ölçüde Amerika otoritelerinin halka sunduğu fanatik imajını beslemeye yaramıştır. Aslında bunlar İslam'ı biraz bilen herkesin yersiz bulduğu sahte dokümanlardır. Çünkü bunlar Allah'ın, kendimin ve ailemin adına aynen diye başlamaktadır. Oysa Müslümanlar birçok püriten Amerikan tarikatından, mezhebinden farklı olarak kendi adlarına ve ailelerinin adına dua etmezler. İlginç bir şekilde meşhur gazeteci Bob Woodward bu tuhaflığı aynı gün fark etmiş fakat bundan hiçbir sonuç çıkarmamıştır. Bakınız In Hijackers Bags A Call to Planning Prayer and Death in the Washington Post 28 Eylül 2001 http://www.washington.post.com. Aynı şekilde metnin bir cümlesinde Kur'ani kelime dağarcığında yeri olmayan Yankee dilinin alışkanlıklarına rastlamaktayız. Bununla yüzleşmelisin ve bunu %100 anlamalısın. Aynen. FBI Muhammed Atta'yı eylemin lideri olarak sunmuştur. 33 yaşında olan bu Mısırlı son 10 yıl içerisinde Salo'da, İspanya, sonra Zürih'te, İsviçre ki burada araştırmacılara göre doğal olarak kredi kartıyla uçakların kaçırılmasına yarayacak olan bıçakları satın almıştır. Son olarak da Hamburg'da, Almanya ikamet etmiştir. Başka iki teröristle birlikte burada kendisinden asla bahsetmeden ve radikal ideolojisini asla sergilemeden elektroteknik dersleri almıştır. ABD'ye vardığında işbirlikçi arkadaşlarının yanına Florida'ya gitmiş, Venice'de pilotluk dersleri almış, hatta Miami'de sanal uçuş denemesine bile katılmıştır. Radikal yönünü gizlemek için büyük bir özen gösteren Muhammed Atta, Las Vegas'taki dünyanın üstsüzlerinin topless, teşhir edildiği en büyük kabaresi olan Olympic Garden'a gitmeyi de ihmal etmemiştir. Eşi benzeri olmayan bu ajan, iç hatları kullanarak 11 Eylül'de Boston'a gitmiştir. İki uçuşun aktarma süresinin çok kısa olmasından dolayı valizlerini kaybetmiştir. Bunları ele geçiren FBI, Boeing uçuşu antrenman video kasetleri, bir İslami dua kitabı ve şehit olarak ölmek istediğini belirttiği bir mektup bulmuştur. Bir steward, erkek hostes, uçağın kaçırıldığı anda cep telefonuyla Atta'nın komandonun lideri olduğunu koltuk numarasını 8D vererek bildirmiştir. Böylesi bilgileri ciddiye almalı mıyız? Eğer öyleyse Muhammed Atlan'ın 10 yıl boyunca niyetini gizlediğini ve işbirlikçileriyle istihbarat servislerinin gözünden kaçmak için çok katı prosedürler dahilinde görüştüğünü kabul etmek gerekir. Ama bu ajan son anda arkasında bir sürü ipucu bırakmıştır. Eylemin lideri olmasına rağmen 11 Eylül tarihinde aktarmasını kaçırma riskini almış ve sonunda valizlerini alamadan American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçağına binmeyi başarmıştır. Aslında intihar etmek için valizlerle zaman kaybeder miydiniz? Daha da gülünç olanı, FBI'ın Dünya Ticaret Merkezi'nin dumanlı kalıntıları arasında Muhammed Atlan'ın pasaportunun hiç zarar görmemiş olarak bulduğunu söylemesidir. Bu gerçek bir mucizedir. Hatta bu dokümanın böylesi bir felaketten nasıl kurtulduğunu derin derin düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Açıktan açığa FBI kendisinin uydurduğu hikayeye ipuçları üretmektedir. Belki de burada felaketin gerçekleşmesine engel olamamış ve madalyasını tekrar parlatabilmek için elinden gelen her şeyi deneyen bir polis servisinin paniklemiş tepkisini görmemiz gerekir. Daha endişe verici olan kamikazelerin kimlikleri hakkında tartışmalar çıkmasıdır. Uluslararası basın FBI'ın belirlediği 19 teröristin profilini uzun uzadıya yorumlamıştır. Bunların hepsi 25-35 yaşları arasında olan erkeklerdir. Arap ve Müslümandırlar. Birçoğu Suudi Arabistanlıdır. Eğitim görmüşler. Umutsuzluktan değil, ideallerinden dolayı harekete geçmişlerdi. Tabloya biraz gölge düşüren tek şey, bu portrelerin tartışılı olan bir listeye göre yapılmış olmasıydı. Washington'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği, Abdülaziz Al-Omari'nin, Muhammed Al-Sheri'nin, Salem Al-Hazmi'nin ve Saed Al-Hamdi'nin çok iyi durumda olduklarını ve kendi ülkelerinde yaşadıklarını teyit etmiştir. Şu an Casablanca'da yaşayan ve pilot olarak Royal Air Maroc'da çalışan Velid M. Al-Sheri, Londra'da yayınlanan Arap gazetesi El Kutsül Arabi ile bir söyleşi yapmıştır. Suud Dışişleri Bakanı Prens Suud El-Faysal basına şu demeci vermiştir. FBI'nin listesinde adı geçen 5 kişinin vuku bulan bu olaylarla hiçbir alakaları olmadığı kanıtlanmıştır. Suud İçişleri Bakanı Prens Nayef de resmi bir Amerikan delegasyonunda şunları söylemiştir. Şimdiye kadar FBI tarafından suçlanan Suud vatandaşı 15 kişinin 11 Eylül ile alakalı olduklarına dair hiçbir kanıt yoktur. Bu konuda ABD'den hiçbir şey gelmedi. Saudi Minister asserts that Bin Laden is a tool of Al-Qaeda. Not a mastermind, yazan Douglas Jail in Washington Post, 10 Aralık 2001, http://washingtonpost.com. Bu teröristler nasıl belirlendiler? 13 Eylül günü hava şirketleri tarafından yayınlanan kurbanların listelerine baktığımızda, bu listelerde hava korsanlarının adlarının bulunmamasına şaşırmaktayız. Sanki listede yalnızca masum kurbanlarla mürettebatın isimleri kalması için özellikle suçluların adları çıkartılmış gibidir. Yolcuları saydığımızda American Airlines'ın 11 sefer sayılı uçağında WTC'nin Kuzey Kulesi'ne çarpan uçak 78 masum kurban, United Airlines'ın 175 sefer sayılı uçağında Güney Kule'ye çarpan uçak 46, American Airlines'ın 77 sefer sayılı uçağında Pentagon'a düştüğü söylenen uçak 51 ve United Airlines'ın 93 sefer sayılı uçağında Pensilvanya'nın üzerinde patlayan uçak 36 masum kişi ölmüştür. Bazı yolcular belirlenmediği için bu listeler eksiktir. 11 Eylül günü hava şirketlerinin bildirilerine, bu bildiriler Associated Press Ajansı tarafından yayınlanmıştır. Bakacak olursak 175 sefer sayılı uçakta 56 yolcu, 77 sefer sayılı uçakta 58, 93 sefer sayılı uçakta da 38 yolcu bulunmaktaydı. Demek ki maddi olarak 11 sefer sayılı uçağın 3'ten fazla ve 93 sefer sayılı uçağın da 2'den fazla terörist taşımış olması imkansızdır. Yolcu listelerinde teröristlerin adlarının bulunmaması siyasi olarak doğru olanı yapmak için listelerden çıkarılmış değildi. Sadece bu insanlar bu uçaklarda bulunmamaktaydılar. Böylece bir steward'ın atlayı koltuk numarası 8 diye sayesinde belirlediği hikayeye maalesef elveda demek durumundayız. Kısacası FBI hava korsanı listesini uydurdu ve bu liste temel alınarak da Batı düşmanlarının robot portresi çizildi. Bu korsanların İslamcı Araplar olduklarına ve kamikaze olarak davrandıklarına inanmamız bekleniyor. ABD'nin iç düşman olasılığı konu dışında bırakılmıştır. Aslında teröristlerin kimlikleri hakkında ve bunların eylem tarzları hakkında hiçbir şey bilmemekteyiz. Bütün hipotezler mümkündür. Bütün suç meselelerinde olduğu gibi sorulması gereken ilk soru, bu saldırı kimin işine yaramıştır? Saldırıların ertesi günü, saldırıdan önceki 6 gün içinde borsada karakteristik bilen kişi suçu Delete-Denite manevralarının vuku bulduğu fark edilmiştir. Black Tuesday, The World's Largest Insider Trading Scam, yazan Don Radlauer, International Policy Institute for Counterterrorism, İsrail, 9 Eylül 2001, https://www.ict.org.il/articles/article-det.cfm/id=386. United Airlines'ın Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Pittsburgh'a çarpan uçakların sahibi olan şirket, hisse senetleri suni olarak %42 oranında düşmüştür. American Airlines'ınkiler, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde ve Pentagon'a düşen uçakların sahibi olan şirket, %39 oranında düşme kaydetmiştir. Dünyada KLM, Hollanda Kraliyet Hava Yolları dışında hiçbir hava şirketi buna benzer manevralara maruz kalmamıştır. Böylece Hollanda şirketinin bir uçağı kaçırılacak 5. uçak olarak seçilmiş olabilirdi. Buna benzer tutumlar, saldırıların bir önceki haftasında 12'ye katlayan Morgan Stanley, Dean, Witter and Co.'nun hisse senetlerinin satış vaadinde de gözlemlenmiştir. Bu şirket Dünya Ticaret Merkezi'nin 22. katında yer almaktaydı. Merrill Lynch & Co.'nun hisselerindeki satış vaadi içinde aynı şey söz konusu olmuştur. Bunlar 25 katına çıkmıştır. Merrill Lynch & Co. dünyada birinci borsa kurtiyesidir ve bu şirket merkezi Dünya Ticaret Merkezi'ne yakın bulunan, aynı zamanda da yıkılma tehlikesiyle yüz yüze olan bir binadadır. Özellikle de ilgili sigorta şirketleri Münih Re, Swiss Re ve AXA'nın hisse senedi satışı vaadi içinde aynı şey geçerlidir. İlk alarmı veren Chicago Borsa İşlemleri Denetleme Komisyonu olmuştur. Chicago Borsası'nda bilirkişilerin United Airlines üzerinde 5 milyon artık değer, American Airlines üzerinde 4 milyon dolar, Morgan Stanley, Dean Witter & Co. üzerinden 1.2 milyon dolar ve Merrill Lynch & Co. üzerinde 5.5 milyon artık değer elde ettiklerini fark etmiştir. Soruşturmacılara karşı bilirkişiler, alarm verilmeden önce almaya zaman bulamadıkları American Airlines üzerinde 2,5 milyon dolar artık değeri almaktan ihtiyatla vazgeçmişlerdir. Her büyük borsanın denetleyici otoritesi initiyeler tarafından gerçekleşen artık değerleri belirler. Araştırmacılar, değerler komisyonlarının uluslararası örgütü IOSCO tarafından yönetilir. IOSCO'nun resmi internet sitesi http://www.iosco.org/iosco.html. 15 Ekim tarihinde IOSCO, ulusal otorilerin aşama raporlarını sundukları bir video konferans düzenlemiştir. Bugüne kadar işlenen en büyük initiye suçunu oluşturan yüzlerce milyon dolarlık illegal artık değerler ortaya çıkmıştır. 1998'den beri banka hesapları dondurulmuş olan Usama Bin Laden, bu spekülasyona katılacak kadar yeterince paraya sahip değildir. Afganistan İslam Emirliği'nin ise bunu yapacak parasal imkanları yoktur. Başkan Bill Clinton sembolik olarak 7 Ağustos 1998'de Nairobi ve Dar es Salaam saldırılarına karşılık verildiği gün imzalanan Executive Order 13.099 ile Usama Bin Laden'in ortaklarının, derneklerini ve şirketlerinin parasal mal varlıklarını dondurulmasını emretmişti. Bu karar BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 1193 kararı ile uluslararası platforma kadar uzanmıştır. 13 Ağustos 1998. Bill Clinton bu kararı Taliban'ın banka hesaplarına ve 4 Eylül 1999 tarihli Executive Order 13.129 ile ortaklarına ve uydu şirketlerine de uygulatmıştır. Sonuçta uluslararası terörizmin finansmanına bağlı kişi ve örgütlerin mal varlıkları dünya ölçeğinde dondurulması BM'nin Güvenlik Konseyi'nin 1269 kararı ile gerçekleştirilmiştir. 19 Ekim 1999. Bu tarihten itibaren hala milyarder Usama Bin Laden'den bahsetmek gülünçtür. Çünkü artık kişisel mal varlığına ulaşma imkanına sahip değildir. Elinde bulunan imkanlar Afganistan İslam Emirliği'nden gelmesi mümkün olmayan gizli devletsel veya değil bir yardımdan başka bir şey olamaz. İşlemlerin, transaction, büyük bir bölümünün Deutsche Bank ve Amerikan Şubesi yatırım şirketi Alex Brown tarafından işlendiği ortaya konmuştur. Suspicious profits sit uncollected airlines investors seem to be lying low. Yazan Christian Berhelsen ve Scott Binoker. In San Francisco Chronicle 29 Eylül 2001 http://www.sfagate.com. Bu şirketin başında 1998'e kadar renkli bir şahsiyet AB Kongard bulunmaktaydı. Atış ve savaş sanatı tutkunu donanmada yüzbaşı olan bu bankacı CIA müdürünün danışmanı ve 26 Mart'tan beri de Amerikan İstihbarat Servislerinin 3. numarası olmuştur. AB Kongard'ın araştırmasını ve etkisinin önemi göz önünde bulundurulursa Alex Brown'un İnitiyeleri belirlemek için hiç zorluk çekmeden işbirliği yapacağı düşünülebilirdi. Ama böyle bir şey olmamıştır. İlginç bir şekilde FBI bu yolu araştırmaktan vazgeçmiş ve IOSCO meseleyi halletmeden soruşturmasını kapamıştır. Oysa kapitallerin hareketlerini çizmek kolaydır. Çünkü bankalar arası bütün işlemler iki clearing kurumu tarafından arşivlenmektedir. Revelation, yazan Dennis Robert ve Ernst Beckers, Le Arenes Yay 2001 http://www.arenes.fr/leaves/page-lir1.php:numero_alt-page=1. Durumun ciddiyeti karşısında banka sırrını zorlamak ve 11 Eylül saldırılarının mutlu menfaatçilerini belirlemek mümkün olurdu ama böyle bir şey yapılmamıştır. FBI aslında haber veren internet domainini adsal olarak sahip olan kişiyle hiç ilgilenmemiştir. VeriSign kayıt şirketine göre kimliği belli olmayan bir operatör 2000 yılında 14 Eylül 2001'de anlaşması sona eren hiç kullanılmış olan 14 internet domainini bir yıllığına satın almıştı. Bu domainler şunlardı. Attack America.com, attack10america.com, attack10twintowers.com, august11horror.com, august11terror.com, horrorneamerica.com, horrorneworld.com, nuclearterrorstrike.com, pearlharborinmanhattan.com, terrorattack2001.com, loverofhorror.com, tradetowersstrike.com, worldtradecenter929.com, worldtradecenterbombs.com, worldtradetowersattack.com, worldtradetowersstrike.com, worldterroristattack2001.com. Bakınız internet domain names may have warned of attacks ve investigators can access internet domain data. Yazan Jeff Johnson, ncnsnews.com, 19 ve 20 Eylül 2001. Eşi benzeri görülmemiş araştırma imkanlarına sahip olan FBI burada belirttiğimiz tezatları açıklamalıydı. İlk önce saldırganları belirleyebilmek için onların Secret Service'e gönderdikleri mesajları incelemeliydi. Pentagon'da gerçekten neler olduğunu ortaya çıkarmalıydı. İnitiye, Fransızcıların peşine düşmeliydi. Saldırıdan 2 saat önce Dünya Ticaret Merkezi'nde bulunan kişileri haberdar etmek için Odigo'ya gönderilen uyarı mesajlarını kaynağına inmeliydi vesaire. Bizim de gösterdiğimiz gibi bir suç anketi yürütmek yerine FBI, gerçek ipuçları yok etmeye ve tanıkları susturmaya çalışmıştır. Dış düşman saldırısı versiyonunu savunmuş ve sahte suç belgeleri uydurarak Muhammed Atlan'ın pasaportu, kamikazelerin mektupları vesaire ve hava korsanlarını irticaren oluşturulmuş bir listesini yayınlayarak resmi versiyonu doğrulamaya çalışmıştır. Bu manipülasyon işlemi müdürü Robert H. Mueller tarafından yankılar uyandıracak şekilde düzenlenmiştir. Bu vazgeçilmez kişi George W. Bush tarafından atanmış ve tam olarak görevine 11 Eylül'den bir hafta önce başlamıştır. Bu sahte soruşturma hakkı gözeten bir davanın ilk soruşturmasını yapmayı mı amaçlamaktaydı, yoksa Amerika'nın sorumluluklarının üstünün kapatılması ve gelecek askeri operasyonları açıklamak için mi yapılmıştır? 5. ayrımın sonu, sayfa 65.